Ayrım 13.
Önce kral Venceslas kahvesine girdiğinde uğradığı düş kırıklığına uğradı. Buraya daire bile denilemezdi. Bir holü bile olmayan küçücük bir oda, bir divan ve bir çalışma masasından başka eşyası yoktu. Ancak şimdi Christine artık eski yargılarından emin değildi. Öyle bir dünyaya girmişti ki orada bambaşka ve gizemli değer ölçüleri vardı. Anlayamayacağı. Dolayısıyla bu kontrolsüz ve pis odayla çabucak anlaşma yolunu tuttu ve kendisini evinde hissetmek için bütün kadınca yeteneklerini kullandı. Öğrenci şapkasını çıkarmasını rica etti, bir öpücük kondurdu. Divana oturttu ve yokluğunda canının sıkılmaması için okuyabileceği şeyler bulabileceği küçük kitaplığını gösterdi. O zaman Christine'in aklına bir şey geldi. Onun kitabı var mı sende? Büyük şairi kastediyordu. Elbette öğrencide vardı o kitap. Christine çok utangaç bir tavırla, kitabı bana armağan edebilir misin? Benim için bir sunu yazmasını isteyebilir misin? Dedi. Öğrenci pek sevindi. Büyük şairin sunusu Christine için tiyatroların ve varyetelerin yerine geçecekti. Christine için vicdan azabı çekiyordu. Bu yüzden elinden ne gelirse yapacaktı. Çatı kadının senli benliği umduğu gibi Christine'in çekiciliğini canlandırmıştı. Sokaklarda gidip gelen genç kızlar ortadan kayboldu ve onun alçak gönüllüğünün büyüsü odayı sessizce kapladı. Düş kırıklığı yavaş yavaş dağılıyordu ve öğrenci kulübe gitmek üzere odadan çıktığı zaman canının sıkıntısı geçmişti ve başlayan gecenin kendisine vaat ettiği çifte görkemli programdan ötürü son derece mutluydu. Şairler. Voltaire'i Yazarlar Kulübü'nün önünde bekledi ve birinci kata onunla birlikte çıktı. Vestiyerin önünden sonra holden geçtiler ve derhal kulaklarına neşeli bir gürültü geldi. Voltaire salonun kapısını açtı ve öğrenci büyük bir masanın çevresinde ülkesinin bütün şiirini toplanmış gördü. Onlara 2000 kilometrelik büyük bir uzaklıktan bakıyorum. Şimdi 1977 sonbaharındayız. Ülkem 8 yıldan beri Rus İmparatorluğu'nun tatlı ve güçlü çemberi içinde uyuklamakta. Voltaire üniversiteden çıkarıldı, benim kitaplarım bütün genel kitaplıklardan çıkarıldı. Devlet mahzenlerine kapatıldı. Birkaç yıl daha bekledim, sonra bir arabaya atladım. Batıya doğru olabildiğince uzaklaştım ve bir Britanya kenti olan Rennes'e gelince daha ilk günden kentin en yüksek gökdeleninin en üst katında bir daire buldum. Ertesi sabah güneş beni uyandırdığı zaman büyük pencerelerin doğuya, Prag yönüne baktığını anladım. Dolayısıyla şimdi Dam Köşkü'nün tepesinden onlara bakıyorum ama orası çok uzak. Çok şükür ki gözlerimden yüzlerini bana çok daha yakın gösteren bir teleskopun merceğini andıran yaşlar var. Ve şimdi aralarında dimdik oturan büyük şairi açık bir biçimde görüyorum. Herhalde 70'inden fazla olmalı ama yüzü yine güzel, gözleri canlı ve akıl dolu. Koltuk değnekleri yanı başındaki masaya dayanmış. Onları 15 yıl önce kitapları henüz devlet mahzenlerine tıkılmadan üstü şişelerle dolu büyük masanın çevresinde neşeyle ve gürültüyle gevezelik ederlerkenki gibi ışıltılı Prag'ın oluşturduğu fon üzerinde görüyorum. Hepsini çok seviyorum ve onlara bir telefon rehberinden rastgele seçilmiş sıradan adlar vermekte duraksıyorum. Yüzlerini bir takma at arkasına gizlemek gerekiyorsa onlara hem saygı hem de süs yerine geçecek bir ad armağan etmek istiyorum. Eğer öğrenciler asistana Voltaire adını takmışlarsa büyük ve sevgili şair Goethe adını vermekten beni kim alıkoyabilir? Onun karşısında oturan da Lermontov, şu öteki hülyalı ve siyah gözlü olanı Petrarchou diye adlandırmak istiyorum. Sonra Verlaine, Yesenin ve daha başkaları da var. Ama aralarında biri daha var ki herhalde yanlışlıkla orada oturuyor. Uzaktan 2000 kilometre uzaktan şiirin ona bir öpücük konduramadığı ve onun dizelerinden hoşlanmadığını açıkça belli oluyor. Onun adını da Bokarika koyuyorum. Voltaire duvarın dibindeki sandalyelerden iki tane alarak üstü şişelerle dolu masaya doğru itti ve öğrenciyi şairlere tanıttı. Şairler kibarca bir baş işaretiyle onu selamladılar. Yalnız Petrarch fark etmedi. Çünkü o sırada Bocaica ile tartışmaktaydı. Tartışmayı şu sözlerle bitirdi. Kadınlar her zaman bizden üstündür. Nereden bakarsan bak. Bu konuda haftalarca durmadan konuşabilirim. Goethe onu yüreklendiriyordu. Haftalar çok ama hiç değilse 10 dakika konuş. Petrarch'ın öyküsü. Geçen hafta inanılmaz bir şey geldi başıma. Karım henüz banyodan çıkmıştı. Kırmızı bornozuna sarılmıştı. Altın sarısı saçlarını çözmüştü ve güzeldi. Saat 9:10 geçiyordu ki kapı çalındı. Kapıyı açtığım zaman duvara yaslanmış bir genç kız gördüm. Hemen tanıdım onu. Haftada bir kez bir kız lisesine giderim. Bir şiir kulübü kurmuşlardı ve gizlice bana tapıyorlardı. Burada ne arıyorsun diye sordum. Sizinle konuşmalıyım. Ne söyleyeceksin bana? Size söyleyeceğim şey çok çok önemli. Bak dedim, vakit geç. Bu saatte eve gelemezsin. Çabuk aşağı in ve beni mahzenin kapısında bekle. Odaya döndüm ve karıma birisinin yanlış kapı çalmış olduğunu söyledim. Az sonra da hiçbir şey olmamış gibi mahzene inip kömür almam gerektiğini söyledim ve iki boş kova aldım. Bu yanlıştı. Bütün gün safra kesem sancımıştı ve yataktan çıkmamıştım. Bu ani iş yapma isteği karıma kuşkulu gelmiş olmalı. Goethe ilgiyle sordu. Safra kesenden şikayetçi misin? Yıllardan beri dedi Petrarch. Niye ameliyat olmuyorsun? İmkanı yok olmam dedi. Goethe sempatisini gösteren biçimde başını salladı. Nerede kalmıştım diye sordu Petrarch. Safra kesenden acı çekiyordun ve iki kömür kovası almıştın diye fısıldadı kulağına Verlaine. Kızı mahzenin kapısı önünde buldum ve aşağı inmesini söyledim diye sürdürdü öyküsünü Petrarch. Bir kürek aldım ve kovayı doldurmaya başladım. Bu arada ne istediğini öğrenmeye çalıştım. Durmadan beni görmesi gerektiğini söylüyordu. Başka hiçbir şey söylemiyordu. Derken merdivenin üst başında ayak sesleri işittim. Doldurduğum kömür kovasını yakaladığım gibi koşarak mahzenden çıktım. Karım aşağı inmek üzereydi. Kovayı eline tutuşturdum. Şunu alıver lütfen, ben ötekini doldurayım. Karım kovayla yukarı çıktı, ben aşağı indim ve kıza orada kalamayacağımızı, beni sokakta beklemesini söyledim. Doldurduğum kovayı yakaladım, koşarak yukarı çıktım. Karıma bir öpücük kondurarak yatmasını, benim uyumadan önce banyoya girmek istediğimi söyledim. Karım yatmaya gitti, ben banyoya girdim ve muslukları açtım. Su küvetin içine gürültüyle akmaya başladı, terliklerimi çıkardım, çoraplarla antreye geçtim. O gün giydiğim ayakkabılarım giriş kapısının önündeydi. Evden uzaklaşmadığımı göstermek için onları orada bıraktım. Ayakkabılıktan başka bir çift kundura alıp ayaklarıma geçirdim ve sessizce dışarı çıktım. Burada Bocaica de araya girdi. Petrarch, hepimiz senin büyük bir şair olduğunu biliyoruz. Ama şimdi görüyorum ki sen aynı zamanda çok metodik bir adammışsın. Kurnaz bir strateji ustasıymışsın. Heyecanın gözlerini bağlamasına izin vermiyorsun. Terliklerinle ve iki çift kundurayla yaptığın bir şaheser. Oradaki şairlerin hepsi Bocaica'yı onayladılar ve Petrarch'a övgüler boğdular. Bu övgülerden pek hoşlandığı açıktı. Kız sokakta beni bekliyordu. Yatıştırmaya çalıştım, eve dönmek zorunda olduğumu anladım ve ertesi gün öğleden sonra karım işindeyken gelmesini, o zaman daha rahat konuşabileceğimizi söyledim. Oturduğum apartmanın tam önünde bir tramvay durağı var. Gitmesi için ısrar ettim ama tramvay geldiğinde kahkahalarla gülmeye başladı ve apartmanın kapısına doğru atılmak istedi. Tramvayın altına itmeliydin onu dedi Bocaica. Petrarch neredeyse törensel bir tavır takınarak dostlarım dedi. Böyle durumlar vardır ki istensin istenmesin kadınlara karşı acımasız davranmak gerekir. Eğer kendi istediğinle evine dönmek istemiyorsan, apartmanın kapısını kilitleyeceğim dedim. Unutma ki burası benim yuvam ve ben burayı ahıra çevirmek istemiyorum. Üstelik dostlarım Biliyorsunuz ki ben apartmanın önünde kızla tartışmaktayken yukarıda banyonun muslukları açıktı ve küvetin her an dolup taşma tehlikesi vardı. Geri döndüm ve apartmanın kapısına doğru atıldım. O da arkamdan koşmaya başladı. Aksilik bu ya, tam o sırada apartmana başkaları da giriyordu. Kız onların arasından sıyrılıp içeri daldı. Merdivenleri bir sürat koşucusu gibi tırmandım. Adımlarını işitiyordum arkamdan. Üçüncü katta oturuyoruz. Benim için bir rekor. Neyse ki ondan sonra daha hızlı davrandım ve kapıyı suratına kapatacak vakit buldum. Hemen zilin tellerini de çekip kopardım duvardan. Sesi içeriden duyulmasın diye. Çünkü kızın zile durmadan basacağını biliyordum. Sonra ayaklarımın ucuna basarak banyoya koştum. Göte kaygıyla, küvet taşmamış mıydı diye sordu. Muslukları son anda kapattım. Sonra giriş kapısına bir göz atmaya gittim. Gözetleme deliğini araladım, baktım ki kız hala orada. Gözleri kapıya çevrili, kımıldamadan duruyor. Dostlarım, doğrusu bu beni korkuttu. Ya ertesi sabaha kadar orada beklerse ne yaparım dedim kendi kendime. Boko kötü davranıyor. Petruka, sen islah olmaz bir aşıksın diye söze karıştı Bokiko. Bu şair, kulübünü kuran kızların seni Apollon diye çağırdıklarını tahmin ediyorum. Dünyayı verseler onlarla karşılaşmak istemem. Bir kadın şair iki kat kadındır. Benim gibi bir kadın düşmanı için çok fazla. Göte, ne diye durmadan kadın düşmanı olmakla övünüp duruyorsun dedi. Çünkü erkeklerin en kusursuz olanları kadın düşmanlarıdır. Bu sözler üzerine şairlerin hepsi yuhalamaya başladılar. Bokako sesini yükseltmek zorunda kaldı. Beni iyi anlayın. Kadın düşmanı kadınları küçümsemez, hor görmez, kadın düşmanı kadınlığı sevmez. Erkekler öteden beri iki bölüme ayrılır. Kadınlara tapanlar, başka deyimle şairler ve kadın düşmanları ya da kadınsılıktan tiksinenler. Tapınıcılar ya da şairler, geleneksel kadınca değerlerini yüceltirler. Duygusallık, aile ocağı, analık, doğurganlık, isterinin kutsal kıvılcımları ya da içimizdeki doğanın kutsal sesi gibi. Oysa kadın düşmanları ya da kadınsılıktan tiksinenler için bu değerler bir tür korku esinletir. Kadına tapanlar kadında kadınlığı yüceltirler. Oysa kadınsılıktan tiksinenler önceliği kadınlığa değil, kadına verirler. Bir şeyi unutmayın, kadınlar ancak bir kadın düşmanıyla gerçekten mutlu olurlar. Sizlerle hiçbir kadın gerçekten mutlu olmamıştır. Bu sözler yeni bir düşmanca bağırış çağırışa neden oldu. Kadına tapanlar ya da şairler bir kadına dramı, tutkuyu, gözyaşı ve kaygıyı tattırabilirler ama onu doyuramazlar. Birisini tanıdım, karısına tapıyordu, derken bir başkasına tutuldu. Birisini aldatarak, ötekini de gelip geçici metresi haline getirerek alçaltmak istemiyordu. Bu yüzden durumu karısına açıkladı ve kendisine yardım etmesini istedi. Kadın hasta oldu. Adam bütün gününü ağlaşmakla geçiriyordu, o kadar ki metresi artık ona katlanamaz hale geldi ve terk edeceğini bildirdi. Adam kendisini tramvay raylarının üstüne attı ezilmek için. Ne yazık ki Vatman onu uzaktan gördü ve bizim tapınıcı trafiğe engel olmak suçundan 50 kron ceza ödemek zorunda kaldı. Varlane, Bukoko yalancının biridir diye haykırdı. Petruka, anlattığı öykünün de bundan farkı yok diye sürdürdü konuşmasını. Bokayko, senin altın saçlı karın o isterik kızı ciddiye almana değer mi? Petruka sesini yükselterek, karım hakkında sen ne biliyorsun diye karşılık verdi. Karım benim sadık dostumdur. Birbirimizden gizlimiz saklımız yoktur bizim. Öyleyse neden ayakkabılarını değiştirdin diye sordu Lermontov. Ama Petruka hiç bozulmadı. Dostlarım genç kızın merdivenin başında beklediğini ve benim ne yapabileceğimi gerçekten bilemediğim o can alıcı anda gidip odasında karımı buldum ve ona durumu açıkladım. Kendimi ona bıraktım. Tıpkı benim tapınıcım gibi diye belirtti Bokako alaycı bir tavırla. Kendini bırakmak. Bütün bu tapınıcıların ortak tepkisidir. Herhalde sana yardım etmesini istedin onların. Petruka'nın sesi şefkat yüklüydü. Evet, ondan bana yardım etmesini istedim. Yardımını hiç esirgememiştir benden. Bu kez de esirgemedi. Kapıya kendi gitti, ben odada kaldım çünkü korkuyordum. Ben olsam ben de korkardım dedi Göte acımayla. Döndüğünde son derece sakindi. Gözetleme deliğinden dışarıya bakmış, kapıyı açmış, kimseyi görememişti. Her şeyi uydurduğum söylenebilirdi ama birden arkamızda gürültüler işittik. Camlar bin parça olmuş, havaya uçuyordu. Bildiğiniz gibi eski bir apartmanda oturuyoruz. Pencereler bir koridora açılıyor. Kız kapının zilini çalmasına karşın kimsenin gelip açmadığını görünce kim bilir nereden bir demir çubuk bulmuş, koridora geçmiş ve camlarımızı birbiri ardına kırmaya başlamış. Biz içeriden hiçbir şey yapmadan dehşet içinde bakıyorduk. Derken koridorun öte tarafında karanlık içinde üç beyaz gölge gördük. Bunlar karşı dairede oturan üç yaşlı kadındı. Kırılan camların gürültüsü onları uyandırmıştı. Bu beklenmedik rezaletten mutlu, sabırsızlık ve merak içinde gecelikleriyle koşmuşlardı. Elinde demir çubuklu, güzel bir genç kız ve çevresinde üç meşhum büyücünün gölgesi. Daha sonra kız kalan camı da kırıp odaya daldı. Onunla konuşmak istiyordum ama karım beni kollarının arasına alarak ne olur gitme, bu kız seni öldürecek diye yalvarmaya başladı. Derken kız elinde kılıcıyla Jeanne d'Arc gibi demir çubuğu tutarak odanın ortasında belirdi. Ne kadar güzel ve görkemliydi. Ben karımın kollarından sıyrılarak kıza doğru ilerledim. Ona yaklaşırken baktım, gözlerindeki tehdit edici anlam kaybolmaya, yumuşamaya, uhrevi bir barışla dolmaya başladı. Demir çubuğu yakalayıp yere attım ve kızın elini tuttum. Hakaretler. Öykünün tek sözcüğüne bile inanmıyorum dedi Lermontov. Bokiko elbette Petruka'nın anlattığı gibi olmadı her şey diye söze karıştı. Ama bunun gerçekten olduğunu sanıyorum. Bu kız bir isterik. Böyle bir durumda her normal adamın ona çoktan iki tokat indirmesi gerekirdi. Kadına tapanlar ya da şairler bu tür isterikler için en güzel birer hedeftirler. Çünkü onların hiçbir zaman kendilerini tokatlamayacağını bilirler. Kadına tapanlar kadınların karşısında silahsızdırlar. Çünkü hiçbir zaman annelerinin gölgesinden kurtulamamışlardır. Her kadında annelerinin bir habercisini görürler ve ona boyun eğerler. Annelerinin etekleri onlar için kutsal gök kubbenin yerine geçer. Bu son tümcesi çok hoşuna gitmiş olmalıydı ki birçok kez yineledi. Ey şairler! Başınızın üstünde gördüğünüz gökyüzü değil, annenizin devasa etekliğidir. Siz analarınızın etekleri altında yaşıyorsunuz. Yesen'in akıl almaz bir sesle ne diyorsun sen diye bağırarak sandalyesinden fırladı. Sallandı, akşamın başlangıcından beri en çok içen oydu. Anam için ne söyledin bakayım, ne dedin tekrar et. Bakakot yumuşak bir sesle annenden söz etmiyorum dedi. Yesen'in kendisinden 30 yaş daha büyük, tanınmış bir dansözle yaşadığını ve ona içten bir sevgi beslediğini biliyordu. Ama Yesen'in ağzından taşan salyalar dudaklarından dökülmeye başlamıştı bile, öne doğru eğildi ve tükürdü. Çok sarhoştu. Balgam Göte'nin yakasına sıçradı. Bokako mendilini çıkardı ve büyük şairi temizledi. Balgam çıkarmak Yesen'in ölesiye yorgun düşürmüştü. Kendisini sandalyesine koyuverdi. Petruka konuşmasını sürdürdü. Dostlarım, kızım bana söylediklerini işte bilmiş olmanızı isterdim. Unutulmayacak bir şey bu, bir dua, bir yakarış gibi. Ben basit bir kızım, sıradan bir kızım. Verecek hiçbir şeyim yok. Buraya geldim çünkü beni aşk gönderdi, buraya geldim. O anda elimi bütün gücüyle sıkıyordu. Gerçek aşkın ne olduğunu bilesin, yaşamında bir kez olsun anlayasın diye dedi bana. Lermontov çok belirgin bir alaycılıkla peki karın bu aşk habercisine ne söyledi diye sordu. Göte kahkahasını tutamadı. Bir kadın gelip de camlarını kırsın diye neler vermezdi Lermontov. Bunu yapsın diye para bile verebilirdi ona. Lermontov kinle baktı Göte'ye. Petruka devam etti. Karın mı? Eğer bu öyküyü Bogiko'nun alaycı öykülerinden biri sanıyorsan aldanıyorsun. Küçük daha sonra karıma döndü. Göksel bir bakışı vardı. Sesi yine bir yakarışı andırıyordu. "Bana kızmayın madam," dedi. "Siz çok iyisiniz ve ben sizi de seviyorum. İkinizi de seviyorum." Ve karım da onu elinden tuttu. Bokarka'nın öykülerinden "Bir sahne olsaydı aldırış etmezdim," dedi Lermontov. "Ama senin anlattığın daha da kötü bir şey. Kötü bir şiir bu." "Beni kıskanıyorsun," diye haykırdı Petruka. "Yaşadığın sürece bir kez bile bir odada seni seven iki kadınla tek başına kalmış değilsin. Karımın çözülmüş altın sarısı saçlarıyla kırmızı bornozu içinde ne kadar güzel olduğunu biliyor musun?" Lermontov hırçın hırçın güldü ama bu kez kekre eleştirilerinden ötürü onu Göte cezalandırmaya karar vermişti. "Sen büyük bir şairsin Lermontov, bunu hepimiz biliyoruz. Ama neden bu tür komplekslerin var?" Lermontov birkaç saniye şaşkın kala kaldı. Sonra güçlükle kendini toparlayıp Göte'ye karşılık verdi. "John, bunu bana söylememen gerekirdi. Bana söyleyebileceğin en kötü şey bu. Bir alçaklık bu." İyi geçinme yanlısı olan Göte, Lermontov'a daha fazla takılmayacaktı ama biyografisini yazmakta olan gözlüklü dostumuz Voltaire işe karıştı. "Senin kompleksler içinde olduğun apaçık Lermontov," dedi ve ne Göte'nin mutlu doğal sevimliliğini ne de Petruka'nın tutkulu soluğunu taşımayan şiirini incelemeye koyuldu. Hatta bütün istiarelerini çırılçıplak soyarak, bütün esprilerinin ve hayal gücünün Lermontov'un aşağılık kompleksinden kaynaklandığını ileri sürdü ve bunun otoriter bir baskısından etkilenmiş ve yoksullukla damgalanmış oluşu ile açıklanabileceğini ileri sürdü. Bu sırada Göte, Petrako'ya doğru eğildi ve bütün odayı dolduran ve herkesin bu arada Lermontov'un da duyabileceği bir sesle ama sözle fısıldayarak şöyle dedi. "Haydi canım, boş sözler bunlar. Lermontov'un bütün derdi hiçbir kadınla yatmaması." Öğrenci Latmarov'un yanında yer alıyor. Öğrenci sesini çıkarmıyor. Kendisine şarap koyuyor ki bir garson gürültüsüzce boş şişeleri götürüp dollarını getiriyor ve arasında şimşekler çakan konuşmaları dikkatle dinliyor. Baş döndürücü manevraları izlemek için başını çevirecek zamanı yok. Kendi kendine bu şairlerden hangisini daha sevimli bulduğunu soruyor, Göte'yi kutsuyor. Madame Christine ve hatta bütün ülkenin kutsadığı gibi, Petrarko gibi alevli bakışlarıyla onu büyülüyor. Ama garip bir şey, ona en sevimli gelen, hakarete uğrayan Lermontov, özellikle Göte'nin son söylediklerinden sonra. Bu sözler bir büyük şairin, gerçekten Lermontov gibi büyük bir şairdir. Kendisi gibi herhangi bir öğrencinin karşılaştığı güçlüklerin tıpkısıyla karşılaşabileceğini gösterdiği için sevgisi artıyor.